Ayrım 5.
Çöl sıcaktı. Çıplak ayaklarla yürümek çok güçtü. Dinlenerek düşe kalka epey yol aldılar. Gide gide küçük bir gölün kıyısına geldiler. Bir süre dinlendiler. Tekrar yola koyulacakları sıra içlerinden biri bağırdı. Hey! Ayağımın altında sert bir cisim hissediyorum. Gelin bakalım, nedir bu? Hemen koştular onun yanına. Kazdılar. Büyük bir küp çıktı. Baktılar içi dolu altın. Sevinç içinde yanlarına aldılar küpü ve tekrar yola koyuldular. Altını üçe böleceklerdi. Fakat kıskançlıktan bir türlü paylaşmaya yanaşmıyorlardı. Hatta küpün yanından bir an olsun ayrılamıyorlardı. Günlerce başında beklediler altının. Öyle ki açlıktan ölecek gibiydiler. Tam bu sırada ava çıkmış bir padişah yanında adamlarıyla birlikte onları gördü. Gelip çölde böyle perişan kalmalarının nedenini sordu. Kıskançlıktan bu duruma düşmüş olduklarını öğrenince sordu. Hanginiz daha kıskançsınız? Biri, ben dedi. Öyle ki kimseye iyilik yapamıyorum bu yüzden. Diğeri, o da bir şey mi dedi. Ben değil kendimin bir başkasının başkasına iyilik yapmasına dayanamam. Üçüncüsü güldü. Sizinki kıskançlık mı dedi. Ben bana iyilik yapılmasını bile kıskanırım. Padişah çok sinirlenmişti bu duruma ve üçünü de cezalandırdı. Arslan annesine, kıskançlık işte böylesine korkunç bir duygudur anneciğim dedi. Dinlenin bir kıskançlığa kurban gitmesinden korkuyorum. Biraz beklemekte ve olayı ayrıntılarıyla araştırmakta yarar var sanırım. Arslan annesiyle konuşa dursun, bizim kurnaz çakal Dimne zindanda güç anlar yaşamaktaydı. Yaptığı hilenin anlaşılması son olacaktı. Kelile Dimne'nin eve gelmediğini görüp aramaya çıkmıştı onu. Sarayın girişindeki muhafızlar Dimne'nin hapsedilmiş olduğunu söylediler. Gizlice bir yolunu bulup zindana girmeyi başardı Kelile. Dimne sevinçle koştu ona. Kelile yüzü sapsarı kesilmiş olan Dimne'ye acıdı ilkin. Sonra çıkıştı. Sana demiştim yalancının mumu yatsıya kadar yanar diye. Hayır dedi Dimne. Yatsıdan sonra da yanıyor. Henüz benim yaptığımı kimse bilmiyor. Senden başka. Sen de lütfedip söylemezsen suçlu olduğumu kimse anlamayacak. Kelile iyice kızdı arkadaşına. Beni dedi. Şahit olarak çağırırlarsa eğer doğruyu söylerim ancak. Beni kendim gibi hilekar mı sanıyorsun? Hayır dostum, yalan söylemeye hiç niyetim yok. Dimne şaşırdı. Nasıl olur? Sen de benim ölümümü istiyorsun. Eğer dedi Kelile, cezanı bu dünyada çekersen ahirette daha büyük bir azaptan kurtulacaksın. Bence gel doğruyu söyle, suçunu itiraf et. Dimne Kelile'yi kandıramayacağını anlayınca, hele bir düşüneyim. Yarın olsun bakalım diyerek başından savdı onu. Ertesi gün Arslan yine emirler yağdırdı. Yeni kurullar, heyetler oluşturuldu. Divan tekrar toplandı. Ne kadar dadı, müftü varsa ülkede hepsi geldiler toplantıya. Divan başkanı bir konuşma yaptı. Dinle hakkında olumlu olumsuz bilgisi olan tüm tanıkları konuşmaya çağırdı. Kimseden çıt çıkmadı. Dinle bu kurnaz çakal fırsatı ganimet bilerek atıldı. Susmayın! Lütfen susmayın. Ne biliyorsanız, ne düşünüyorsanız anlatın. Ölümden zerre kadar korkum yok. Buna inanın. Siz de tanıklık etmekten korkmayın. Yoksa siz de o cahil hekimin acı sonuna uğrarsınız, dedi. Divan başkanı, cahil hekim de kim, diye sordu. Anlatmamı ister misiniz, dedik Dimne. Divan başkanı yardımcılarına danıştı. Anlat bakayım, dedi. Dimne öyküyü anlatmaya başladı. Bilgisiz doktorun sonu. Vaktin birinde bir ülkede bilgili mi bilgili, hünerli mi hünerli bir hekim yaşardı. Doktorlukta üstüne yoktu. Fakat gün geldi ihtiyarladı. Gözleri görmez, elleri tutmaz, dizleri kendini taşımaz oldu. Yerini cahil mi cahil bir doktora bıraktı. Bu yeni doktor o kadar cahildi ki daha oldukça basit ilaçları bile birbirinden ayıramıyordu. Hastalıktan halk kırılıp geçerken o verdiği yanlış ilaçlarla işi daha da güçleştiriyordu. Bir gün padişahın kızı doğum yapmış ve hastalanmıştı. Padişah yeni doktorun cahilliğini bildiğinden eskisini çağırtıp durumu anlattırmış ve bir ilaç önermesini söylemişti. Eski hekim kör olmasına rağmen hastalığı anladı ve mihrat denilen ilaçla misk ve benzeri bazı maddelerin karıştırılmasını, böylece yeni bir macun elde edileceğini söyledi. Yeni doktora ilacın hazırlanış şeklini anlattı. Karıştırılacak maddelerin yerlerini bile söyledi. Fakat bizim cahil doktor bunu bile yapmakta güçlük çekti. Sonunda elde ettiği macuna zehir katmıştı. Hastaya içirildi padişahın kızı hayatını yitirdi. Olayın anlaşılması üzerine padişah zehirli ilacın geri kalan kısmını da doktora içirerek onu da öldürdü. Dimne hikayeyi bitirdi. Divanda bulunanları anlamlı bakışlarla ayrı ayrı süzdü. İşte dedi, insanın bilmediği şeye burnunu sokması halinde neler oluyor? Lütfen bana sürülen bu leke hakkında kim doğruyu biliyorsa söylesin. Eğer bildiğinde kuşkusu varsa yine söylesin. Ama elini vicdanına koysun. Yarın öte dünyadaki büyük mahkemede hesap vereceğini de unutmasın. Dimne kurnazlığını adeta taçlandırmıştı. Heyettekileri o denli etki alanına almıştı ki çıt çıkmıyordu. Birçoğunun bu gevize çakal hakkındaki düşünceleri değişmiş olmalıydı. Dimne tekrar sözü aldı. Uzun uzun suçsuzluğunu savundu. Divan üyelerinden biri itiraz etti. Dimne dedi, çok konuşuyorsun. Buna rağmen somut bir delil ortaya süremiyorsun. Senin gibi çakalların nedenli kurnaz ve hain olduğunu herkes biliyor. Uzun söze gerek yok. Dimne bu cılız itirazın hemen önüne geçti ve adamcağızı susturdu. Yargılama epey uzamıştı. Vakit geç olduğundan ertesi gün devam edilmesine karar verildi. Dimne yine hücresine döndü. Akşam Rosby adında bir çakal arkadaşı ziyaretine geldi. Ona kirliliği sordu hemen. Rosby üzgündü. Ne var dedi Dimne. Kötü bir şey mi oldu yoksa? Arkadaşı ağlamaklıydı. Başını salladı. Öldü dedi. Kirliliği kaybettik. Dimne şaşkınlık içindeydi. Nasıl olur? Daha dün görüşmüştük. Bir kaza mı geçirdi yoksa? Hayır, dedi Rosby. Dün seninle görüştükten sonra o kadar üzülmüş, o kadar üzülmüş ki kahrından ağlaya ağlaya ölmüş. Dimne de ağlamaya başladı. Rosby, zavallı kelile, diyordu. Aramızda ondan iyisi yoktu. Herkese iyilik yapardı. Yalan nedir bilmezdi. Kimseye haksızlık etmezdi. Dimne, yalandan ağlıyor görünerek Rosby'nin kederine ortak oluyor. Fakat öte yandan kelilenin aleyhinde tanıklık etmesinden korktuğu için içten içe seviniyordu. Artık git sevgili dostum, dedi Dimne Rosby'ye. Kilileyle benim ortak bulduğum bir hazine vardı. Ormanın kuzey ucundaki gölün kıyısındadır. Orada büyük bir çınar ağacı göreceksin, onun dibinde. Kaz, çıkar hazineyi, senin olsun. Benim hakkımda da olumlu olumsuz ne söyleniyorsa öğren de gel. Rosby gittikten sonra Dimne sevinç çığlıkları attı. Artık sırrını bilen kimse yoktu. Yarınki mahkemede kesin aklanacak, kurtulacaktı. Gözlerine uyku girmedi gece. Sabahı zor etti. Divan kurulduğunda başkan, gel suçunu itiraf et artık Dimne diye başladı söze. Efendimiz şefkatlidir. Bakarsın seni affeder. Fakat üzerinde böylesi büyük bir günahla gitme öte dünyaya. Hem bizi günlerdir uğraştırıyorsun. Dimne güldü başkanın sözlerine. Sayın başkan, sayın yargıçlar, değerli divan üyeleri. İşlemediğim bir suçtan dolayı yargılanmaktayım. Kime şikayet edeceğimi şaşırdım. Savcı da, yargıç da aleyhimde karar vermek için çırpınıyor. Ben yapmadığım bir işe yaptım dersem ve sonunda cezalandırılırsam nefsime iftira etmiş olmaz mıyım? Peki bu haksızlığın cezasını kim çekecek, söyler misiniz? Saygıdeğer Efendimiz Arslan'a da şu an bizi mezarında seyreden değerli devlet adamı Şetrebe'ye de haksızlık etmiş olmaz mıyım? Lütfen elinizi vicdanınıza koyup söyleyiniz. Siz olsanız işlemediğiniz bir suçu kabul eder misiniz? Ve yargı kuralları bunu mu gerektirir? Lütfen söyleyin. Dimne yine gevezelik etmeye başlamıştı. Konuştu, konuştu. Divan üyeleri yorulmuşlardı onu dinlerken. Sonunda sözü bir hikayeye getirdi. Başkan, peki anlat bakalım demek zorunda kaldı. Ve Dimne bir köpekle kuş bakıcısının öyküsünü anlatmaya koyuldu. Serhat Bey'in karısı yedi köye ün salmıştı güzellikte. Onun güzelliği uğruna nice can verecek yiğitler, nice mal serecek tacirler, nice mevki makam boş verecek yöneticiler vardı. Bey, belahlı kölesini kuşların bakımı için görevlendirmişti. Görev gereği eve rahatça girip çıkan köle, beyin güzel karısına aşık olmuştu. Bir gün yolunu bulup sevgisini açıkladı. Kadıncağız böyle bir şeyi aklının ucundan dahi geçirmediğinden şaşkına uğradı. Beyninden vurulmuşa dönmüştü. Az kalsın düşüp öle yazdı. Bir daha duymayayım böyle şeyler diyerek azarladı köleyi. Çok dokunmuştu kadının sözleri ona. Günlerce intikam ateşiyle yanıp tutuştu. Ve çareyi kuşlara birkaç cümle ezberlemekte buldu. Bellah dilinde hanımla köleyi kucak kucağa gördük, hanımla köleyi dudak dudağa gördük anlamına geliyordu bu sözler. Günler gelip geçiyordu. Papağanlar kölenin öğrettiği sözleri söylüyorlar. Fakat bey belah dilinden anlamadığı için gülüp geçiyordu kuşlara. Bir gün beyin belah ülkesinden konukları gelmişti. Akşam yiyip içtiler. Yemekten sonra papağanların da bulunduğu köşeye kahve içmeye çekildiler. Kuşlardan söz ettiler. Papağanlardan biri belahça, "Ben hanımla köleyi kucak kucağa gördüm," deyince konuklar hayretli bakışlarla baktılar kuşa. Papağan konuşmaya devam ediyordu. Adamlar kulaklarına inanamadılar. "Bey, bir sorun mu var efendim?" diye sordu konuklara. Durum anlaşıldı. Bey güç durumda kalmıştı. Konuklar gittikten sonra karısını sorguya çekti. Kadıncağız suçsuz olduğunu, böyle bir şeyin asla olamayacağını söylediyse de adamı inandıramadı. Bey köleyi çağırdı huzuruna. Kolunda bir şahinle girdi köle. "Doğru," dedi. "Efendim, isterseniz beni kesin, öldürün, fakat aşkımı inkar edeme." Bu sıra kolundaki şahin birden köleyi gagalamaya başlamıştı. Adam neye uğradığını şaşırmış, davranmaya çalışırken şahin gözlerini oymuştu kölenin. Dinle hikayenin sonuna doğru sesine etkileyici bir tavır takmıştı. "İşte," dedi, "görüyorsunuz, yalancı şahitliğe yeltenmenin cezası. Şunu unutmayın, dünyada hiçbir şey cezasız kalmaz." Dimne kurnazlığıyla bugünkü mahkemeyi de yanıltmıştı. Başarısını akşam hücresinde kutladı. Kendi kendine şarkılar mırıldandı, gezindi, durdu. "Yarın Allah kerim," diyerek uyudu. Dimne uyuya dursun, diğer yanda anne Arslan padişaha inandırmak için uğraşmaktaydı. Arslan annesine daha da ricacı bir sesle, "Bak anneciğim, Şetrebe aceleciliğinden gitti. Şimdi Dimne gerçekten suçsuz ise, onu da kaybedersem bu acıya dayanamam. Ne olur, biraz daha sabredelim. Er geç gerçek ortaya çıkacaktır." Sabah yine divan kuruldu. Herkes toplanmıştı. Dimne, sonu gelmez konuşmasına başlamadan önce kaplan çıktı ileri. "Sayın yargıç," dedi kararlı bir sesle, "lütfen beni dinleyin önce. Bir gece yüce padişahımızın huzurundan çıkmış evime gidiyordum. Dimne'nin keliyle birlikte oturduğu ev yolumun üzerinde olduğundan geç vakit ışıklarının yanması garibime gitti. Pencereden istemeyerek içeride konuşulanlara kulak verdim ve Dimne'nin iç yüzünü o zaman anladım. Meğer mazlum Şetrebe suçsuzmuş. Dimne o gece Kelile'ye bütün olup biteni anlatmaktaydı. Hatta arkadaşı onu suçladıkça kendini temize çıkarmak için bin türlü dil dökmekteydi. Zavallı öküzü hükümdarımıza, padişahımızı da Şetrebe'ye karşı kışkırtan, araya fitne ve fesat sokan hep bu aşağılık hayvanın kendisidir. Şimdi de sizi aldatmak, padişahımızı kandırmak istiyor. Mahkemeyi günlerdir oyalıyor. Burada usta bir aktör gibi rol yapıyor. Sanki bir iyilik perisiymiş gibi sözler ediyor. Bakıyorum siz de onun bu ayak oyunlarına kanıyorsunuz. Artık lütfen kararınızı verin ve adalet bir an evvel yerini bulsun." Kaplanın her şeyi açıklayan sözleri salonun ortasına düştüğünde Dimne işlerin kötüye gittiğini hissetmeye başlamıştı. Tekrar söz almak için davrandığı sırada bir hayvan daha atıldı. "Ben," dedi, "geçen akşam Dimne ile Kelile'nin zindandaki konuşmalarına tanık oldum. Her şeyi kulaklarımla duydum. Kaplanın söyledikleri tümüyle doğrudur. Şetrebe'yi padişahımızın gözünden düşürmek için her şeyi bu kurnaz şakal planlamış." Dimne artık köşede suspus olmuş, kaderden kaçılamayacağını anlamıştı. Arslan kızgınlığından yerinde duramıyor gibiydi. Salonda herkesin gözü suçu ortaya atan çakaldaydı. Hakimin sert sesi çınladı. "Senin söylemek istediğin bir şey var mı?" Dimne dalgınlıktan kurtuldu, umutsuz bir sesle. "Yok," dedi. "Ne diyeyim? Kader konuşunca insan susarmış. Evet, suçluyum. Kabul ediyorum. Gerçekte Şetrebe'yi padişahımıza karşı ben kışkırtmıştım. Onun başını yiyen benim. Cezam neyse razıyım." Şimdi sıra yargıçların kararındaydı. Kaçınılmaz hüküm verildi sonunda. Ve Dimne kaderin adil pençesinden kurtulamadı. Ertesi günün ilk ışıkları ormanı aydınlatırken sabahın erken bir vaktinde dar ağacında sallandırıldı. Padişah günlerce sarayındaki odasından çıkmadı dışarı. İki adamını kaybetmişti. 3. Bölüm. Hayat sevgiden doğmuştur. İhtiyar Bilge Bey de Bağ, Kelile ve Dimne ile Arslan arasında geçen hikayeyi bitirdiğinde epey yorulmuştu. Hindistan ülkesinin güçlü padişahı Depşelemşah, "Üstadım," dedi, "gerek Kelile ile Dimne öyküsü, gerekse Dimne ile Arslan arasında geçen olaylar, doğrusu bana unutulması imkansız dersler verdi. Şimdi gerçek hazineye kavuştuğumu iyice anlamış bulunuyorum. Sizin gibi hikmet bilgisinde çok derinlere inmiş bir filozoftan sorup öğrenmek istediğim çok şey var. Beydeba aksakalını sıvazladı. Yaşlılığın yıpranmış vücudundan yavaş yavaş çekip aldığı diriliği özlemiş gibiydi. Gözleri yine anlamlı bir dalgınlığa takılıp gitti. Depşelemşa, "Umarım sizi fazla yormadım," diye sordu ürkek bir sesle. Yaşlı bilge, "Hayır evladım," dedi. "Yorulmak bir yana, beni epey bir zamandır uzaklaştığım dünyama yeniden getirdin." Derin derin soluklandı. Söyle bakalım, Kilile ve Dimne hikayesi seni hangi düşünceye kanatlandırdı?" Bedeba'nın gözleri parlıyordu. "Hilekar ve fitnecilerle dostluk kurmanın ne denli zararlı olduğuna efendim," dedi. "Haklısın yavrum," dedi Beydeba. "Fitne ve hile insanı daima karanlık bir aleme atar. Eğer sizi fazla yormayacaksa zihnimde beliren bir sorum daha var üstadım," dedi Depşele. Beydeba titrek bakışlarını padişaha dikti. Yumuşak bir sesle, "Yorulmak bu geçici dünyamızın vazgeçilmez bir kuralıdır evlat," dedi. "Neymiş bakalım seni meşgul eden mesele?" "Sayenizde Dimne gibi cin fikirli kimselerle düşüp kalkmanın kötü sonuçlar doğuracağını anladım. Peki iyi dostlar edinmenin ne gibi yararları vardır?" Beydeba, "Sayılamayacak kadar çoktur," dedi. "Faziletli kimselerle arkadaşlık yapmak, bunu bize ders veren o kadar çok hikaye vardır ki. İstersen önce ilginç bir dostluk öyküsünden başlayalım." Ve yaşlı bilge, çaylak, güvercin ve fare ile bir ceylan yavrusu arasında geçen olayları anlatmaya başladı. Gerçek dostluk eşsiz bir zenginliktir. Eteklerinin yemyeşil beneklerle süslü olduğu yüce sıradağların uzandığı Sekavendecin ülkesi. Ülkenin ormanlarla kaplı dağ her şehri. Gökkuşağı sanki yere inmiş de çiçekleri, kelebekleri, böcekleri birbirinden güzel renklerle boyamıştı. Boz bağların başında yemyeşil bir örtü gibiydi orman. Tepeler yüksekti, yalçın, sarp kayalıklar yükselirdi. Doruğunda kartalların yuva yaptığı, içinde buz gibi soğuk pınarların kaynayıp aktığı, toprağı yakut, taşı altın, ormanı zümrüt olan güzellikler ülkesi. Yine ilkbahar gelmişti. Eriyen karın altında bembeyaz, sapsarı çiçekler gülümsemişti. Ağaçlara can gelmiş, filize durmuşlardı. Yamaçlarında kır çiçekleri açmıştı. Kuşlar cıvıldaşmaya, kelebekler dans etmeye başlamışlardı. Hele mor koyunlar, arkasında sekerek oynayan mor kuzular. Bülbül bağlara inmişti ilkbaharın gelişini en güzel şarkılarla kutlamak için. Tabiat uyandı, insan da uyandı. Zalim bir avcı girdi ormana. İnsanın kekliği değil, beni vur diyesi geliyordu. Ormana kavuşan kurulukta çerden çöpten bir tuzak kurdu avcı. Bir kenara gizlendi, sinsi sinsi beklemeye koyuldu. Avcıyı kentin tepelere uzandığı patikadan beri izleyen çaylak tuzağın hazırlanışını dikkatle seyretti. Avcının gizlendiği yerden yükselen ağacın dalına kondu çaylak. Bakalım ne olacak, kim takılacak tuzağa diye geçirdi aklından. Çok geçmeden bir güvercin bulutu göründü havada. Tatlı kavisler çizerek süzüldüler, tuzağın bulunduğu yere indiler. Yerde buğday, arpa ve darı taneleri vardı. Güvercinler de çok acıkmışlardı hani. Hemen davrandılar. "Durun!" diye bağırdı biri. Adı Şirin'di bağıranın. Liderleriydi. Çok zeki ve yetenekli bir güvercindi. Genellikle sözünü dinlerlerdi onun. Tuzağın üstündeki yemlere saldıran güvercinler döndüler birden. Sesin geldiği yöne baktılar. Şirin, "Hemen saldırıyorsunuz. Altında bir tuzak olmadığı ne malum? Hoş biri gelip güvercinler yesin bunları diye koymadı oraya." Ne kadar acıkmışlardı ki güvercinler, Şirin'in söylediklerine kulak asmayıp yemlere giriştiler. Ulu sözü dinlemeyen olur demişler. Güvercinler de nasıl olduğunu bilmeden yakalanıverdiler tuzağa. Şirin de düşmüştü. Tuzak o kadar genişti ki güvercinlerin tümü yakalanmıştı. Çırpınıyorlardı. Şirin, "Sakin olun, sakin olun, kesin şu çırpınmayı," diye bağırdı. Çaylak bulunduğu yerden heyecanla izliyordu olup biteni. Avcı, güvercinlerin tuzağa düştüklerini görünce gizlendiği yerden çıktı, yaklaşmaya başladı onlara. Şirin, "Tuzak fazla ağır değil, öyle sanıyorum, hep birlikte aynı anda kanat çırparsak kurtulabiliriz buradan," dedi. Kuşlara umut gelmişti. "Doğru, Şirin haklı, haydi arkadaşlar hep birden." Şirin, "Şimdi susun, beni dinleyin. Ben üçe dek sayacağım. Üç der demez herkes var gücüyle kanat çırpacak," dedi. Avcı güvercinlerde bir hareket olduğunu görünce daha da hızlanmıştı. Çaylak sanki tuzaktaki kendisiymiş gibi yerinde duramıyordu. Şirin üç deyince hep birlikte var güçleriyle kanat vurdular ve ayakları bağlı havalandılar. Bir süre sonra gökte iyice küçülerek kayboldular. Avcı sezmişti bir şeyler ama geç kalmıştı. Soluk soluğa tuzak yerine vardı. Gökte gittikçe ufalarak gözden giden güvercinleri izledi. Üzüntü içindeydi. Aman Allah'ım, az daha kalbim duracaktı, diyordu çaylak. Güvercinlerin kaybolduğu yere doğru çaylak da kanat çırptı. Dönüp baktı. Avcı hala üzüntü içinde göğe bakıyordu. Güvercinler ayaklarındaki bağla daha fazla gidemeyeceklerini anlamışlardı. Şirin, arkadaşlar dedi, biraz daha gayret edin. İleride arkadaşım farenin evi var. Oraya gider, ayağımızdaki ipi kemirmesini rica ederiz, diyerek teselli etti onları. Çaylak güvercinlere yetişmişti. Kendisini fark ettirmeden onları izlemeye başladı. Sonunda farenin evine gelmişlerdi. Şirin kapıyı çaldı. Zeyrek, Zeyrek, orada mısın? Diye bağırdı. Fare içeriden, kim o? Diye seslendi. Şirin, benim, Şirin, aç kardeşim, aç çabuk, dedi. Zeyrek kapıyı açınca Şirin'i buldu karşısında. Sevinç içinde, Şirin, sevgili dostum, hangi rüzgar attı seni buralara? Dedi. Şirin, sorma kardeşim, sorma, dedi. Az kalsın canımızdan oluyorduk. Neyse, sonra anlatırım. Lütfen şu ayaklarımızdaki ipi kemirir misin? Tabii, dedi Zeyrek. Ne demek, dost kara günde belli olur. Ve çalışkan fare kısa bir süre içinde güvercinleri bağlarından kurtardı. Çaylak bir kenarda gizlenmiş onları seyrediyordu. Güvercinler Zeyrek'e teşekkür ederek ayrıldılar. Fare de onları gözden kaybolana dek uğurlayıp içeri girdi, kapıyı arkadan sürgüledi. Çaylak, işte gerçek dost böyle olur. Güvercin ve fare. İnsan yıllarca düşünse böyle bir ikilinin dost olabileceği aklına gelmez, diye düşündü. Sonra bir hüzün kapladı içini. Üzüntü içinde. Niçin benim bir dostum yok? Niçin dar günde yardımını isteyebileceğim bir arkadaşım yok, diye ağlamaya başladı. Neden sonra aklına fare ile dost olmak geldi. Önce yadırgadı bu fikri. Sonra niçin olmasın diyerek gidip kapıyı çaldı. Fare, kim o diye sorunca da, benim sevgili kardeşim, ben Çaylak. Zeyrek şaşırmıştı. Çaylak mı? Evet, beni tanımazsın. Seninle dost olmak istiyorum. Dost mu? Dedi Zeyrek. Çaylaktan dost olmaz. Lütfen kaçma benden. Niçin dost olmayalım ki? Biraz önce gözlerimle gördüm. Güvercinlere yardım ettin. Onlarla arkadaş olabiliyorsun da benimle niye olmayasın? Olmaz, diye diretti Zeyrek. Çaylaklar farelerin düşmanıdır. Tıpkı kurtla kuzu gibi hiçbir zaman dost olamazlar. Çaylak hayal kırıklığına uğramıştı. Yemin ederim kötü bir niyetim yok benim. Lütfen dinler misin? Sadece seninle arkadaş olmak istiyorum. Dünyada kimim kimsem yok. Dar günümde yardımıma koşacak biri yok. Ne olur geri çevirme beni. Zeyrek'in içine bir kuşku düşmüştü. Çaylak o kadar yalvarıyordu ki sesinde samimi bir havada vardı hani. Yine de inanamadı. Doğrusu bana kötü bir şey yapacağından korkuyorum. Çaylak yalvaran bir sesle, seni temin ederim ki fena bir niyetim yok. Hem benim cinsimden bir kuşla dost olmuşsun. Ondan bir farkım yok ki. Zeyrek kararlıydı. Doğru, dedi. Bir güvercinin dostuyum. O da benim arkadaşım. Fakat bu gerçek dostluk her zaman herkeste olmayabilir. İyi ya, dedi Çaylak. Bir dostum daha olur. Sana söz veriyorum, Şirin'den daha vefalı bir yoldaş olurum. Bu laflara karnım tok, dedi Zeyrek. Yırtıcı bir şahinle dostluk kuran zavallı kekliğin öyküsünü unutmadım henüz. Çaylak şaşırdı. Ne ilgisi var şimdi keklikle şahinin? Dinle de gör ne ilgisi olduğunu, dedi Zeyrek ve masalı anlatmaya başladı. Bir keklik masalı. Bir varmış, bir yokmuş. Çayırda çimen, toprakta nem, insanda elem, tükenmeyecek kadar çokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer top oynarken eski hamam içinde, yeşil mi yeşil, güzel mi güzel bir orman içinde, gece gündüz güzel sesiyle ötüp duran bir keklik yaşarmış. Bir gün çalılıklar arasında yine en güzel şarkılarını söylerken, oralarda gezinen bir şahinin dikkatini çekmiş. Gevenlerde seken kekliğe dost olmayı önermiş şahin. Keklik gülmüş. Baksana yüzüme, demiş. Hiç enayi yazıyor mu? Şahin yalvarmış, yakarmış. Olmadık yeminler etmiş. Dökmedik diller konmamış. Şahin'le kekliğin dostluğunun aleme örnek olacağından söz etmiş. Artık bu iki kuş türü arasında düşmanlığın böylece kalkacağını anlatmış. Sonunda kekliği inandırmış. Birlikte Şahin'in barınağında yaşamaya başlamışlar. Önceleri kekliğin ütüşü Şahin'in çok hoşuna gidiyormuş. Sabahları onunla uyanıyor, gece geç vakte dek dinliyor, öyle yatıyormuş. Bir gün karnı acıkmış Şahin'in. Dışarıda şimşekler çakıyor, yıldırımlar iniyormuş yere. Yağmur sağanak sağanak. Şahin ava gidemiyormuş kaç gündür. Açlıktan karnı yapışmış birbirine, kıvranıp durmuş. İlkin kekliğe, "Yeter artık, şu çirkin sesinden bıktım, ötüp durma başımda," demiş. Susturmuş onu. Sonra gece vakti yukarıya konup bana gelen ışığı engelliyorsun diye çıkışmış. Zavallı keklik, "Geceliğin güneş ne arıyor?" diyecek olmuş. Birden parlamış Şahin. "Ne? Bana yalancı diyorsun ha? Al sana, al sana," diye bir güzel pençeleriyle parçalamış kekliği ve afiyetle indirmiş midesini. Seyrek masalı bitirerek, "Kekliğin durumuna düşmek istemem," dedi çaylağa. Çaylak, "Bazı kanı bozuk hayvanlarda olabilir dediğin. Ben gerçekten seninle dost olmak istiyorum. Biraz önce güvercinlere yardım ederken arkadaşlığın ne denli önemli olduğunu gözlerimle gördüm. Lütfen beni bundan yoksun bırakma," dedi. Dedi demesine ama Zeyrek hala kuşkuluydu. Bir türlü yanaşmıyordu dostluğa. "Bir güvercine güvenirim ama çaylağa asla," dedi fare ve bir hikayeden söz etti ona. Çaylak, "Anlattıkların çok güzel, lakin seninle dost olmamızı engellemez," dedi. Zeyrek, "Dinle dostum, dinle," dedi. "Deveci ile yılan masalını dinle de öyle karar ver." Deveci ile yılan. "Devecinin biri sahrada kızgın kumda güç bela yürüyordu," diye başladı Zeyrek. "Kum öyle yakıyordu ki ayaklarını. Cehennem sıcağı böyle olmalı," diye düşündü adam. Neden sonra devesine bindi, öyle sürdürdü yolculuğunu. O kadar saf, o kadar şefkatliydi ki devesine sürekli binmezdi adam. Acırdı ona. Derken az gitti, uz gitti, dere tepe düz gitti. Gide gide yine çöle vardı. Çölde yürümekten saçları ağardı, benzi sarardı. Doğrusu böyle durup dinlenmeden yürümek ne işe yarardı? "Biraz nefesleneyim," dedi adam. Durdurdu devesini. Derken efendim henüz soluklanmıştı ki deveci karşıda yalım yalım göğe yükselen bir ateş gördü. Gözlerini uyuşturdu, parmağını ısırdı. "Serap mı görüyorum yoksa?" diye düşündü. Serap değil, gerçekti. Çölde kızgın kumda çalılık kurmaz mıydı? Kuruyan çalılık ateş alıp yanmaz mıydı? Yanardı elbette. Adamcağız, "Ya Allah!" diyerek kalktı, yangın yerine doğru gitti. O da ne? Bir yılan, ateş çemberi içinde kıvranıp duruyor. Devecinin kalbi dayanır mı buna? Hemen sopasının ucuna bir torba bağladı, uzattı yılana. Yılan kıvrım kıvrım kıvrılarak girdi torbaya, deveci çekip aldı ateşin ortasından onu. "Yılan bu, güven olur mu? İlle de sokacağım seni, sokup öldüreceğim," diye tutturdu zavallı deveciye. Adam yılanı kurtardığına mı sevinsin, çöl ortasında yılan zehriyle öleceğine mi üzülsün? "Olmaz arkadaş," dedi deveci. "Ben senin canını kurtardım. Bu ne hayvanlığa sığar ne insanlığa." "İnsanlığa sığar," dedi yılan. "İstersen gidip danışalım." Deveci kabul etti. Yola düştüler. O tepe senin, bu tepe benim. Gittiler de gittiler. Vara vara bir çayıra vardılar. İneği çayıra salmışlardı. Fakat gönlünü almışlardı. "İnek kardeş, inek kardeş, durum böyle böyle," diye anlattı yılan. İnek düşündü, taşındı. "Yılan haklı," diyerek çıktı işin içinden. Deveci neye uğradığını şaşırmıştı. "Yahu ben onu ölümden kurtardım. Nasıl beni öldürmekle haklı olur?" diye çıkıştı deveci ineğe. "Senin suçun insan olmak," dedi inek. "Anlamadım. Ben yıllarca sahibine hizmet ettim. Süt verdim, gübre verdim, yün verdim. Sonunda beni yaşlandığım için semireyim diye bu çayıra saldılar. Dün de bir kasap getirip baktırdılar. Yarın mezbahaya götürüleceğim." Yılan, "Görüyorsun," dedi deveciye. "Ben haklıyım." Deveci itiraz etti. "Tek şahit olmaz, birine daha danışmalıyız." Yılan kabul etti. Düştüler tekrar yola. Az gittiler, uz gittiler, dere tepe düz gittiler. Sanki dersin bir kış bir de yaz gittiler. Gide gide yazının yabanın düzüne vardılar. Oracıkta tepede bir ağaç vardı, yapayalnız. Durumu anlattılar. Ağaç, "Yılan," dedi, "haklı seni öldürmekte." Deveci şaşırdı. "Sen de mi öyle düşünüyorsun?" "Evet," dedi ağaç. "Ben yıllardır buradayım. Kışın üstüme kar yağar, dolu düşer, yıldırım şimşek iner. Dayanması güç fırtınalar hep benim üstüme eser. İnsanoğlu gelip halimi melalimi sormaz. Yazınsa gelip geçenlere gölgelik olurum. Altımda konaklarlar, giderken de bundan iyi balta sapı olur, iyi kereste olur," diye bir parçamı koparıp götürürler. İşte insanoğlu böylesine nankör bir yaratık. Ben yılana hak veriyorum. Deveci umutsuz umutsuz baş eğdi olanlara. Peki, dedi yılana. Sokabilirsin beni. Yılan tam davranmıştı ki bir tilki göründü. Geldi, ne olduğunu sordu. Deveci anlattı olup biteni. Tilki, yılanın bir torbaya girerek kurtulduğuna inanmam, diye tutturdu yılan. Deneyelim istersen, dedi. Ve deveciden torbayı açmasını istedi. Deveci açınca torbanın içine kıvrılarak süzüldü. Tilki alçak bir sesle, deveci, tam sırası, dedi. Öldür onu. Ve deveci hınçla yılanı taştan taşa çalarak paramparça etti. Fare zeyrek masalı bitirdiğinde çaylakın gözlerinde hayranlık belirtileri vardı. Ne demek istediğini anladım fare kardeş, dedi. Tehlikeli dostlukların sonunu anlatıyorsun. Fakat ben bütün bunları dinledikçe seninle dostluk kurmaktan vazgeçmek şöyle dursun, isteğim daha da artıyor. Eğer ilk teklifte kabul etseydin arkadaşlığı belki de ben istemeyecektim. Fakat konuştukça nedenli akıllı, zeki birisi olduğunu görüyorum ve sana hayranlığım artıyor. Dostluk önerimi kabul etmezsen şayet kendimi açlığa mahkum edecek ve öldüreceğim. Yemin ederim kendimi öldüreceğim. Fare zeyrek çaylakın bu sözlerinden sonra derin bir düşünceye daldı. Zavallı çaylak galiba iyi niyetliydi. Sefil bir zevk için bu kadar da alçalacak değildi. Niçin bir şey söylemiyorsun fare kardeş, diye sordu çaylak. Zeyrek, düşünüyorum, dedi. Neyi, diye sordu çaylak. Sözlerinde, dedi zeyrek, samimi bir haykırış var. Sen galiba gerçekten benimle dost olmak istiyorsun. Kötü bir amacın yok, galiba sana inanıyorum. Yine de içinde küçücük bir şüphenin gizlendiğini hissetmişti çaylak. Olsun, diye düşündü. En azından başlangıçtaki katı tutumunu terk ediyor. Bak ne diyeceğim sana, dedi zeyrek. Eğer sen de benim ilk sözlerim üzerine çekip gitseydin, nedenle samimiyetsiz olduğunu düşünecektim. Fakat görüyorum ki isteğinde ısrarlısın. Peki, dost olmayı kabul ediyorum. Çaylak sanki yıllardır aradığı bir yitiğini bulmuş gibi sevindi. İçi içine sığmıyordu. Lütfen, dedi, yuvandan çıkar mısın? Seni daha yakından görmek istiyorum. Zeyrek yine dikkatliydi. Dostluk deyince yana yana oturmak gelmemeli akla. Gerçek arkadaş insana güç anında Hızır gibi yetişendir ve bunu herhangi bir karşılık gözetmeden yapandır. Canı için canını, malı için malını göz kırpmadan tehlikeye atabilendir. Yanlış anlama, dışarı çıkmamakla seni küçük görmek veya sana güvenmemek gibi bir tavır içinde değilim. Çaylak doğru söylüyor, diye geçirdi aklından. Hem doğrusunu istersen, diye sürdürdü konuşmasını fare. Senin neslin benim neslime çok düşmandır. İçimde küçük bir kuşku yok değil hani. Çaylak kırgın bir sesle, tahmin etmiştim, dedi. Bana hala güvenmiyorsun. Zeyrek çaylakı kırdığını düşünerek üzüldü. Sana güveniyorum, lütfen yanlış anlama. Fakat senin türünden diğer kuşlara itimadım yok. Benim dostum benim türümün de dostudur, dedi çaylak. Hiç endişe etme sen, yanımda güven içinde olacaksın. Arkadaşlığın güç bir iş olduğunu biliyorum. Gereklerini yerine getirmek için söz veriyorum sana. Fare artık çaylaka tam güven duyuyordu. Kapıyı açtı, başını uzattı. Çaylak eşikte oturuyordu. Merhaba, diyerek elini uzattı zeyrek. Merhaba, dedi çaylak. Dostluğumuzun sonsuza dek sürmesini dilerim. Çaylak fareye güvenli bir yere gitme önerisinde bulundu. İlkin zeyrek bunu kabule yanaşmadı. Sonra kendi evinin de çaylakın evinin de emniyetsiz olduğunu düşünerek benimsedi bu düşünceyi. Ve çaylak kuyruğundan tutarak fareyi havalandı göğe doğru. O kadar yükseldiler ki zeyrek aşağı bakmaktan korkar oldu. Ağaçlar, evler, sokaklar küçüldü, küçüldü, gözden yitip gitti. Ormanlar, kentler, büyük göller minyatür birer görüntü haline geldiler. Farenin kuyruğu titriyordu korkudan. Sonunda çaylağın sözünü ettiği yere geldiler. Çaylak yere doğru süzülürken gölde şarkılar söyleyerek yüzmekte olan kurbağa birden suya daldı. Yere konduğunda bağırdı. Çık dostum çık, korkulacak bir şey yok. Kurbağa sudan başını çıkarıp çaylağı selamladı. Fareyle tanıştırdı onu. Bu yeni dostum zeyrek, bu da eski dostum kurbağa. Ve bu üçlü bir arkadaşlığın başlangıcı oldu. Kurbağa, fare zeyrek ve çaylak mutlu bir beraberliğin temelini atmışlardı. Günler yel, geceler yıl gibi geçiyordu. Artık üç arkadaş birbirine o denli güveniyorlardı ki aralarında en küçük bir rahatsızlık olmuyordu. Bir gün gölün kenarında oturmuş söyleşiyorlarken çaylak fareye hayat hikayesini anlatmasını söyledi. Zeyrek ilkin öyküsünü önemsiz bulduğunu söyleyerek geçiştirdi. Sonra çaylağın ısrarı üzerine anlatmaya başladı. Zeyrek'in hayat hikayesi. Ben gerçekte Hindistan'ın Marut kentinde doğmuşum, diye başladı zeyrek. Annemi babamı küçük yaşta kaybettim. Yalnız yaşıyordum. Önceleri yapayalnız kalmaktan bunalmıştım. Çevremde kimsecikler yoktu. Arkadaşlık yapabileceğim bir fare bile. Yeni bir eve taşındım bu sıra. Bir dervişin tekkesiydi burası. Arkadaşları ona her sabah yiyecek getirirlerdi. Çok az kısmını yer, geri kalanını kaldırırdı. İşte o an midem bayram ederdi. Dervişler zikir ve ibadetle kendinden geçtiklerinde davranırdım hemen. Ne var ne yoksa kilerde bir güzel yerdim afiyetle. Bununla da kalmamış altın hırsızlığına başlamıştım. Günler rüzgar gibi geçip gidiyordu. Neden sonra derviş yemeklerini aşırdığımın farkına vardı. Ve kapanlar kurdu, zehirli yemler denedi. Delikte saatlerce bekledi, elinde tokmakla. Bir türlü ele geçiremedi beni. Gelen dervişlere şikayet ediyordu. Bu arada garip bir biçimde yanım yörem arkadaş da oldu. Hiç tanımadığım, o güne dek yüzünü bir kez olsun görmediğim nice fare dost oldu benimle. Dervişin yiyecekleri bana da, onlara da yetiyordu. Altınlarım da çoğalmıştı hani, bayağı bir servet oluşmuştu mahzende. Fareler altınlara sahip oluşuma çok önem veriyorlardı. Onlar arasında sözüm hatırım sayılır bir duruma gelmiştim. Hatta bana komutanım diyorlardı. Her konuda son söz bana aitti. Bir gün şöhretli bir derviş geldi eve. Bizim derviş onunla bir süre söyleşti, konuştu. Yemek yediler. Artanı da kenara koydular. Konuk derviş gezip gördüğü yerlerden, dünyanın içler acısı halinden söz ederken ben hemen yemeğe saldırıyordum. Bizimki hem konuğu dinliyor hem de eliyle beni kovalıyordu. O bir süre böyle devam etti. Misafir kendisiyle alay ettiğini sandı dervişin. Kızdı, gücendi ona. Bizim derviş açıklamaya çalıştı. Kurban dedi. Bir fare musallat oldu kilere ki sorma gitsin. Şimdi deliğinden çıkmasın diye onu korkutmaya çalışıyorum. Yiyecek bir şey bırakmıyor kerata. Konuk derviş sadece bir tane mi diye sordu. Hayır dedi bizimki. Pek çoklar. Fakat içlerinde biri var ki işin başı o galiba. Hem bayağı da cesur. Öyle kapana yakalanır cinsten de değil. Konuk derviş çok zeki birine benziyordu. Öyle sanırım o fare bir servete sahip. Altınları olmalı onun. Yoksa bu kadar cesaretli olamaz, dedi. Altın öyle bir şeydir ki fareyi bile arslan eder. Bizim zahit öğrencilerine emir verdi. Deliği izleyerek kazmaya başladılar. Ve yuvamı darmadağın ettiler, altınları aldılar. Artık yuvasız, evsiz, eşyasız ve beş parasızdım. Bir anda çevremde kimse kalmamıştı. Hazinem varken, yiyecek bolken benden ayrılmayan fareler kaybolmuşlardı. Gerçek dost olmadıklarını anlamıştım ama iş işten geçmişti. Meğer yüzüme gülmeleri bendeki çıkarları içinmiş. Günlerce üzüntü içinde düşündüm, taşındım, hatalarımı gözden geçirdim. Benim için kendi kendimi yargılama dönemi oldu bu süre. Bir gün eski sahte dostlarımdan biriyle yolda karşılaştım. Beni fark edince yüzünü dönerek sıvışmaya kalktı. Yakasına yapıştım hınçla. Sen dedim, daha düne kadar pervane gibi dolaşıyordun çevremde. Şimdi tanınmaz olduk, yabancı olduk öyle mi? Ben sana değil, hazinene ve sahip olduğun kilere dostum dedi. Artık beş parasızsın tekisin. Neyine bakacağım senin? Bu sözler beni kahretmişti. Bir çırpıda sıkayım boğazını öldüreyim diye düşündüm farenin. Fakat doğru söylüyordum. Asıl suçlu bendim. Çok ilginç dedim. Yoksulluk bu kadar ayıp bir şey mi? O kadar faziletli kimseler var ki fakir olan, üstelik yoksulluklarıyla dövünürler. Yalanla dolanlı toplanmış mal, sahibi için bir utanç değil de nedir söyler misin? Fare yüzüme baktı ve güldü. Sen dedi, sadece servetini kaybetmekle kalmadın. Görüyorum ki aklını da kaybetmişsin. Aptalca şeyler söylüyorsun. Evet, yoksullukla övünç duyulabilir ama senin gibi değil. O tür insanlar fakirdirler ama kanaat denilen bir servetleri vardır. Sonu gelmez bir zenginlik içindedirler. Sana kanaat zengini de demezler. Olsa olsa ancak müflis derler sana. İflas etmiş, her şeyini yitirmiş. Vakti zamanında en vefalı dostum diye bildiğim bir fareden bunları işitmek beni çileden çıkarmıştı. Artık herkesten nefret ediyordum. Gerçekte söyledikleri de doğruydu. Olup bitenlerden bir ders de çıkarmamıştım kendime. İbret almamıştım. Düşündüm, taşındım. Başımı taşlara vurdum. Altın denilen değerli madenin fareler arasında niçin bu kadar önemli olduğunu aklıma sığıştıramadım. Ne yapacaktı altını bu hayvanlar? Günlerce düşündüm, gecelerce düşündüm. Ve kararımı verdim. Madem o altınlardaydı marifet, yeniden sahip olacaktım onlara. Kararlıydım. Hırsla gecemi gündüzüme katarak yeni bir dehliz açtım dervişin tekkesine. Odaya girdim. Derviş ve konuğu yatıyordu karşılıklı iki yatakta. Altınları paylaşmışlardı. Yastığın altına koymuşlardı. Uykuda oluşlarına fırsat bilerek yanaştım gizlice. Önce dervişin başının altındaki torbaya kavradım ve birden çektim. Çekmemle birlikte adamın kalkması bir oldu. Meğer uyanıkmış. Hızla kaçarken bir yastık darbesi yemiştim. Sersem sersem deliye zor attım kendimi. Bir süre dinlendim. Kendime geldikten sonra tekrar yeni bir saldırı planı yaptım. Delikten başımı uzattım sessizce. Derviş bu kez uykuda olmalıydı. Üzerine saldırdım adamın, ne yaptığımı bilmeden. Tekrar fırladı yerinden ve eline geçirdiği çomağı kafama çarptı. Aman Allah'ım, sanki bir balyoz inmişti başıma. Düşe kalka delikten içeri girdim. Girdim ama bana iyi bir ders oldu bu. Bayılmışım. Neden sonra kendime geldiğimde başım zonkluyordu. Aptalın biriydim ben. Evet, evet, ta kendisiydim. Bunca tehlikeyi niçin göze alıyordum sahi? Ne yapacaktım altınları tekrar ele geçirip? Birkaç buğday yetmez miydi karnımı doyurmam için? Üstelik uğrunda canımı hiçe saydığım o fareler tepeden tırnağa ikiyüzlülük içindeydiler. Beni gerçekten sevmiyorlardı. Fırsatını bulsalar bir kaşık suda boğarlardı. Elimde yiyecek olduğunda ortaya çıkıyor, tükenince kayboluyorlardı. Bu ahmaklık değil de neydi? Yaptıklarımdan hem utanç duyuyor hem de pişmanlıktan kahroluyordum. Dervişin başıma indirdiği çomak sonunda gerçeği görmemi sağlamıştı. Elleri dert görmesin, terk ettim o evi. Evsiz yurtsuz bir süre dolaştım durdum. Elimde mum, gündüz sokaklarda adam arayan bir filozof gibi ben de gerçek arkadaş arıyordum. İşte Şirin o zor günlerimde karşıma çıktı. Güvercinle fare. Çok garip geliyor değil mi size bu iki hayvanın arkadaşlığı? Evet, ben gerçek dostun ne olduğunu Şirin'le öğrendim. Kader karşıma çıkardığında onu henüz yolunu tam bulamamış bir serseriydim. Sevgiyi, saygıyı, yardımlaşmayı bana o öğretti. Ondan öğrendim. Hayatta iyilerin kötülere baskın çıktığını. Allah korkusunu o tanıttı bana. Allah sevgisini. Yalan söylememeyi, başkasına zarar vermemeyi. Bu geçici dünyanın gerçekte hiçbir şeye değmediğini. Başımdan geçenleri bir bir anlattım ona. Çok üzüldü. Kötülerle arkadaşlık etmenin ne kadar tehlikeli olduğunu anlamıştım. Hele nankörlük denen şeyin acısını bir türlü unutamıyordum. Şirin'in peşine takılan çaylak izleye izleye beni bulunca soluğu burada aldık. Şimdi sizin gibi sevimli dostların arasındayım ve kendimi çok mutlu hissediyorum. Zeyrek hayat övgüsünü bitirince derin bir nefes aldı. Geçmişin acı veren olayları geride kalmıştı. Buna rağmen ihanetin üzüntüsü yüreğinden çıkmıyordu. Bir türlü unutamıyordu olan biteni. Kurbanın gözü yaşta olmuştu. Vah vah Zeyrek kardeş, dedi. Başından ne kadar acı verici olay geçmiş. Doğrusu çok çile çekmişsin ama artık üzülmene gerek yok. Mutsuz günler geride kaldı. Kurbağa hırs denilen şeyin nedenle zararlı olduğunu iyi biliyordu. Hikmet bilgisine sahiptim. Vakti zamanında akıllı bilgelerden çok ders almış, onların sohbetlerinde bulunmuştu. Aç gözlü bir kedinin hikayesini hatırlattın bana, dedi Zeyrek'e. Zeyrek biraz önce anlattığı öyküsünün hala etkisindeydi. Gözleri sabit bir noktaya çakılıp kalmıştı. Kurbağa, Zeyrek kardeş, dedi. Fare dalgınlıktan kurtuldu. Sana, dedi. Gözü bir türlü doymayan kedinin öyküsünü anlatmak istiyorum. Fare, çok sevinirim, dedi. Ve kurbağa anlatmaya başladı. Aç gözlü kedi. Adamın birinin güzel bir kedisi varmış. Gözü gibi korurmuş onu, çok severmiş. Yediğinden yedirir, içtiğinden içirirmiş. Diğer kediler gıpta ederlermiş durumuna. Gün geçtikçe kedi şımarmış. Verileni beğenmez olmuş. Elinin tersiyle itiyormuş yiyecekleri. Adamın komşusunda güvercin merakı varmış. Hemen her gün dama çıkar, güvercinlerinin güfle temasını sıklaştırırcasına takla attırır, eğlenirmiş. Bizim açgözlü kedi gözünü onlara dikmiş. Varsa güvercin, yoksa güvercin. Ağzının suyu akıyormuş onlara bakarken. Düşünmüş, taşınmış, sonunda dayanamayarak saldırmayı göze almış. Meğer ondan önce bu işi yapan kediler olduğundan adam önlemini almış. Her gece nöbet tutuyormuş. Bizim hırslı kedi ok gibi atılınca güvercinlere adam yakalamış onu. Ve diğerlerine ders olsun diye yüzmüş derisini, içini samanla doldurup bir sıraya bağlamış. Kurbağa sözü Zeyrek'e getirerek, "Hırs duygusundan uzaklaşman senin için çok yararlı olmuş kardeşim," dedi. Fare çok sevinmişti bu söze. Kurbağanın kendisine öğüt vermek amacıyla öykü anlatması mutlu etmişti onu. Çaylak, aramıza katılman ne kadar iyi oldu fare kardeş, dedi. Şimdi 3 kişiyiz, daha güçlüyüz. Sağ olun, dedi Zeyrek. Beni aranıza almakla onurlandırmış oldunuz. Çaylak, aklıma bir fıkra geldi, size onu anlatayım, dedi. Akıllı dost. Dost düşkünü, akıllı bir adam varmış zamanın birinde. Gece yarısı kapısı çalınmış bir gün. Kim olduğunu sorunca arkadaşının sesi gelmiş dışarıdan. Hemen yanına keskin bir kılıç, biraz altın ve güzel cariyelerinden birini almış, aşağı inip açmış kapıyı. Dostu şaşırmış. Bunlar da ne diye sormaktan alamamış kendini. Adam, böyle vakitsiz gelişinin bir nedeni olduğunu düşündüm demiş. İhtimal ki bir düşmandan kaçabilirsin. O zaman kılıcım yanımda olmalı veya ani bir ihtiyaç doğmuş, paraya gerek duymuş olabilirsin. Yanıma altın aldım, bunun içinde. Ya da kim bilir yalnızlıktan sıkılmışsındır. Onun için de güzel carilerimden birini getirdim beraberimde. Arkadaşının şaşkınlığı iyice artmış. Gözleri dolu dolu olmuş. Ne kadar vefalı bir dostu olduğunu anlamış. Çaylak, ne mutlu bize dedi. Arkadaşlığın gerçek sevincini yaşıyoruz. Gerçekten de üç arkadaş mutlu bir biçimde yaşayıp gidiyorlardı. Birinin küçük bir problemi olsa hemen bir araya geliyorlar, çözüm yolu bulmaya çalışıyorlardı. Günler sessiz sessiz bir güzellik içinde geçip gidiyordu.